Ayrım 28. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 234. Sabırsızlıktan kaynaklanan bir titizlikle söz verilen saatten 15 dakika kadar önce meyhanenin önündeydim. Kondor ise iki atlı bir arabayla tam zamanında istasyondan meyhaneye ulaştı. Sonra da hiçbir formaliteye gerek görmeden doğrudan konuya girdi. Tam zamanda burada olmanız çok iyi. Size güvenebileceğimi biliyordum. Hemen köşede bir yere geçelim. Konuşacaklarımıza kimsenin kulak misafiri olmasını istemiyorum. Yumuşak, uyuşuk kişiliğinde belirgin bir değişiklik vardı. Kendinden emin, heyecanlı bir tavırla önden meyhaneye girip emir veren bir tonda telaşlı garson kıza seslendi. Bir litre şarap lütfen. Önceki günkünden olsun. Hemen gelsin. Sonra da bizi yalnız bırakın. Gerekirse ben çağırırım. En köşedeki masaya oturduk. Kondor, garson kızın şarabı bırakmasına bile fırsat olmadan konuşmaya başladı. Acele etmemiz gerek. Aksi halde malikanedekiler baş başa verip bir şeyler kurguladığımızdan kuşkulanabilirler. Zaten beni doğruca malikaneye götürmek için gönderilen şoförü ikna edinceye kadar canım çıktı. Neyse şimdi hemen konuya girelim. Olan biteni sizin de bilmeniz gerek. Neyse, önceki gün bir telgraf aldım. Sevgili dostum, sizinle hemen görüşmem lazım. Hepimiz sabırsızlıkla yolunuzu bekliyoruz. En derin saygı ve minnettarlığımı bildiririm. Kekesvalva. Bu çabuk ve sabırsızlık sözcükleri hemen dikkatimi çekti. Birdenbire niçin sabırsızlanmışlardı? Edith'i daha birkaç gün önce iyice muayene etmiştim. Sonra telgrafla saygı ve minnettarlık bildirmeye ne gerek vardı? Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Konuyu pek de ciddiye almayıp telgrafı bir kenara koydum. İhtiyarın arada sırada bu çeşit taşkınlıkları olması olağandı. Ama dün sabah aldığım bir mektup beni harekete geçirdi. Mektubu yazan Edith'ti. Çok uzun, çılgın fikirlerle dolu, tuhaf bir ekspres mektuptu. Yeryüzünde onu bu illetten kurtaracak tek insanın ben olduğumu, başından beri bildiğini, sonunda başarıya ulaşılacağını öğrenmekten duyduğu mutluluğu sözcüklerle anlatmasının bile imkansız olduğunu yazmıştı. Bana ne dersem yapacağını, kendini tamamen ellerime bırakmaya hazır olduğunu belirtmek için yazdığını söylüyordu. Ne öngörürsem öngöreyim, en ağır tedavilere bile severek, inançla katlanabileceğini belirtiyordu. Yalnızca bu yeni tedavinin hemen, mümkün olduğunca çabuk başlamasını, daha fazla beklemeye sabrının olmadığını belirtmiş. Ne olursa olsun, yeter ki hemen başlasın diye yazmış. Ve bunun gibi bir dolu sözcük. Tedavi yöntemi sözcüğünü görünce kafamda birden bir ışık yandı. Birinin ona ya da ihtiyara Profesör Vienno'nun tedavi yönteminin başarısından söz etmiş olduğunu hemen anladım. Böyle bir şeyin kendiliğinden öğrenilmesi olanaksız ve bence bundan onlara söz eden de sizden başkası olamaz teğmenim. Haklıyım değil mi? Farkında olmadan yaptığım bir hareket üzerine suçlamasını daha sert bir şekilde sürdürdü. Bu konuda bir tek sözcük bile etmenizi istemiyorum. Sizin dışınızda birine Profesör Vianon'un tedavi yönteminin imasında bile bulunmadım. Bundan dolayı da onların bu sakatlığın birkaç ay içinde buharlaşıp yok olacağını, tüm hastalıkların geçmişte kalacağını düşünmelerinin tek sorumlusu ve suçlusu sizsiniz. Neyse, gereksiz sitemleri bir yana bırakalım. İkimiz de gevezelik ettik. Ben size karşı, siz de onlara. Size karşı daha tedbirli olmam gerekirdi. Hastaları tedavi etmenin sizin konunuz olmadığını düşünmeliydim. Hastalarla yakınlarının diğer normal insanlardan çok farklı bir sözlükleri olduğunu, onlar için belki sözcüğünün kesinlikle anlamına geleceğini, bundan dolayı da onlara umudun ancak ufak parçalar halinde sunulabileceğini, aksi takdirde iyimserliklerinde aşırıya kaçacaklarını ve delice şeyler yapmaya başlayacaklarını bilemezdiniz ki. Neyse bunları bırakalım artık. Olan oldu ve artık geri dönmenin olanağı yok. Sorumluluk konusunun altına bir çizgi çekelim. Sizi buraya çağırmamın nedeni kesinlikle sizi suçlamak ya da sizinle bir sonuca ulaşmayı beklemem değildi. Yalnızca sizi bu konuya karıştırmış biri olarak kendimi size karşı olayların ne durumda olduğunu açıklamaya sorumlu hissettim. Sizi buraya getirtmemin nedeni yalnızca bu. Kondor konuşmanın başından bu yana ilk kez başını kaldırıp dosdoğru bana baktı. Bakışlarında en ufak bir kızgınlık yoktu. Aksine gözlerinde bana acıyormuş gibi bir ifade vardı. Ses tonu da şimdi daha yumuşak ve alçaktı. Size şimdi açıklayacaklarıma çok üzüleceğinizi biliyorum teğmenim. Ama daha önce de belirttiğim gibi duygusal olmanın ne zamanı ne de yeri. Size tıp dergisinde okuduğum makaleden sonra hemen Profesör Vienno'ya mektup yazdığımı ve ayrıntılı bilgi istediğimi anlatmıştım. Sanırım daha fazla bir şey de söylemiştim. Dün sabah yanıt aldım. Hem de Edith'in coşku dolu mektubuyla aynı anda. Yazdıkları ilk bakışta olumluydu. Vienno, gerçekten de adı geçen hastada ve daha başka bazı hastalarda şaşırtıcı başarılar elde etmiş. Ama maalesef işin kötü yanı da bu, yöntemi bizim hastamızın rahatsızlığı için uygulanabilir değil. Vienno'nun iyileştirdiği hastalar, tüberküloz sonucunda bel kemikleri hastalanan, size teknik açıklamalarda bulunmaktan özellikle kaçınıyorum, omurilikteki hareket sinirleri üzerindeki baskının kaldırılması yoluyla bu tür hastalara yeniden hareket kabiliyeti kazandırılabilir. Bizim durumumuzda olduğu gibi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan bir felç durumunda, Profesör Vienno'nun uygulamaları, hareket kısıtlayıcı korseler, aynı zamanda güneş banyoları uygulanması ve özel jimnastik uygulamaları gibi tedavilerin fayda sağlaması düşünülemez bile. Onun yönteminin maalesef ne yazık ki bizim durumumuzda uygulanması olanaksız. Zavallı çocukcağıza bütün bunları uygulamak ona boşuna işkence etmek olacaktır. Bunları size anlatmam gerekiyordu. Şimdi durumun gerçekte ne olduğunu ve bu küçük kıza birkaç ay içinde yeniden koşup oynayabileceği, dans edebileceği gibi bir umut vermekle ne kadar aptalca davranmış olduğunuzu siz de öğrenmiş bulunuyorsunuz. Benden böyle bir iddiayı asla ama asla duyamazlardı. Ama siz onlara gökyüzündeki yıldızları ve ayı vaat ettiniz. Onlar da buna inandılar haklı olarak. Sonuç olarak her şeyin sorumlusu sizsiniz. Yalnızca siz. Parmaklarımın kas katı kesildiğini hissediyordum. Telgrafı masanın üzerinde gördüğüm anda bilinçaltımda bütün bu duyduklarımı hissetmiştim. Yine de Kondor'un acımasızca açıkladığı acı gerçekle suratıma sağlam bir yumruk yemiş oldum. Bilinçsizce kendimi savunma gereksinimi duyuyordum. Tek başıma tüm sorumluluğu yüklenmek istemiyordum. Ama ağzımdan dökülen sözcükler suçüstü yakalanan bir öğrenci çocuğun kekelemelerinden farksızdı. Peki ama neden? Yalnızca iyi niyetimin. Kekesfalva'ya bir şeyler söylediysen bu iyi niyetli. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Doktor Kondor sözümü ağzıma tıkadı. Hiç kuşkusuz sizi sıkıştırdı, zorladı. İhtiyarın ısrarcılığının insanı çaresiz bıraktığını çok iyi biliyorum. Ona karşı yalnızca acıma duygunuzun etkisiyle, en insanca nedenlerle iyi niyetiniz yüzünden kendinizi zayıf hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Ama sanırım sizi daha önce de uyarmıştım. Acımak iki yanı keskin bir bıçak gibidir. Kullanmayı bilmeyen elini ve özellikle de kalbini ondan uzak tutmalıdır. Tıpkı morfin gibi acıma duygusu da hasta için sadece başlangıçta bir nimet, bir ilaç, bir devadır. Ama dozunu ayarlamasını ve azaltmasını bilmediğiniz zaman öldürücü bir zehir olabilir. İlk birkaç iğnede hasta kendini rahatlamış hisseder. Artık ağrılarını hissetmemektedir. Ancak ne yazık ki organizmanın hem bedenin hem de ruhun inanılmaz bir alışma yeteneği vardır. Sinirlerin hep daha fazla morfine ihtiyaç duyması gibi duygular da hep daha çok acımaya ihtiyaç duyar. Ta ki siz bunu karşılayamayıncaya kadar. Sonunda öyle bir nokta gelir ki kendinizi hayır demeye ve artık onunla ilgilenmemeye zorunlu hissedersiniz. Ve işte o anda, ta başında ona yardımcı olmasaydınız duyacağı nefretin o andan belki de daha az olacağını fark edersiniz. Evet sevgili Teğmen'im, acımak gerçekten sınırlanması gereken bir duygudur. Aksi takdirde inanın bana ilgisizlikten çok daha kötü zararlara yol açabilir. Bunu doktorlar, hakimler, avukatlar, tefeciler çok iyi bilirler. Eğer bu kişiler kendilerini acıma duygusuna kaptırsalardı, dünyamızın düzeni alt üst olurdu. Acımak tehlikeli, çok tehlikeli bir duygu. Bir anlık zayıflığınızın nelere yol açtığını kendiniz de görüyorsunuz. Doğru ama karşınızda çaresizlikten kıvranan bir insanı öylece bırakamazsınız ki. Aslında yaptığım da bir şey yok. Ona yalnızca biraz... Kondor birden sinirlendi. Çok şey var, çok şey. Bir başkasını yalnızca acıdığınız için deliye çevirmek çok, çok büyük bir sorumluluktur. Olgun bir insan bir olaya karışmadan bu konuda ne kadar ileri gitmeye hakkı olduğunu iyice düşünmeli, sınırlarını belirlemeli ve özellikle başka birinin duygularıyla oynamamalıdır. En iyi ve temiz niyetlerle ve haklı nedenlerle bu insanları kandırmış olsanız bile bizim dünyamızda önemli olan neyi ne niyetle yaptığınız değil, yaptıklarınızın doğuracağı sonuçlardır. Acımak güzel bir duygu Ama iki tür acıma duygusu vardır. Birincisi duygusal ve zayıf olanı, başka birinin yaşadığı felaketlerden kaynaklanan acı ve hüzünden olabildiğince çabuk kurtulmak için çırpınan yüreğin sabırsızlığıdır. Bu acıma duygusu, aynı acıyı hissetmekten çok başkasının acısına karşı kendi ruhumuzun içgüdüsel bir savunmasıdır. Diğer tek gerçek acıma duygusu ise duygusal olmayan ama yaratıcı olan, ne istediğini bilen, sabırla gücü yettiğince, hatta gücünün bile ötesinde katlanmaya ve dayanmaya kararlı olunan acıma duygusudur. İnsan yalnızca sonuna kadar dayanabildiği, en acı ve en zor sona kadar sabredebildiği zaman karşısındakine yardımcı olabilir. Yalnızca kendini feda ettiği zaman, ancak o zaman. Sesinde acı dolu bir ton seziliyordu. O anda Kekesvalva'nın anlattıklarını anımsadım. Kondor'un iyileştiremediği için kendini cezalandırır gibi evlendiği bir karısı vardı. Üstelik bu kör kadın ona minnettar olacağına sürekli işkence ediyordu. Bu arada Kondor sıcak elini sevgi ve dostlukla benimkinin üzerine koydu. Beni yanlış anlamamalısınız. Kötü bir amacım yok. Duygularınızın esiri oldunuz. Bu herkesin başına gelebilir. Neyse şimdi konuya dönelim. Konuyu hem sizin hem de benim açımdan irdelememiz gerek. Sizi buraya çağırmamın nedeni sizinle psikoloji konusunda konuşmak değildi. Teoriyi bırakıp pratikle uğraşmalıyız. Elbette ki uygun bir çözüm bulmamız için buna da önem vermemiz gerekli. Böyle bir şeyin ikinci defa olmayacağını, bundan böyle benim işlerime karışmayacağınızı sanıyorum. Bakın, size görüşümü açıklayayım. Edith'in mektubundan anladığım kadarıyla dostlarımız çılgına dönmüşler bile. Uygulanamaz nitelikteki bu tedavi yöntemiyle Edith'in zor hastalığının tamamen ortadan kaldırılabileceği inancındalar. Bu delilik her ne kadar tehlikeli bir boyut kazanmış ve benliklerinin derinlerine yerleşmişse de onu oradan çıkarıp almaktan başka çaremiz yok. Bunu ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi. Hepimiz için en iyisi bu. Bunun önce büyük bir şoka neden olacağının bilincindeyim. Ama gerçek her ne kadar acı bir ilaç olsa da bu tür bir deliliğin daha fazla yerleşmesine fırsat tanıyamayız. Bunu en yumuşak ve az yaralayacak şekilde halletmeyi bana bırakmalısınız. Size gelince, benim için en kolayı hiç kuşkusuz bütün suçu sizin üzerinize atmak. Beni yanlış anladığınızı, abarttığınızı ya da hayal gördüğünüzü söylemek. Bunu yapmayı düşünmüyorum. Aksine sorumluluğu tamamen kendi üzerime almanın daha doğru olacağı fikrindeyim. Yalnız şunu özellikle belirtmek isterim. Sizi bu konunun tamamen dışında bırakmak niyetinde olmadığımı da bilmelisiniz. Yaşlı adamı ve onun dayanılmaz ısrarcılığını biliyorsunuz. Ona konuyu 100 defa açıklasam, mektubu göstersem bile aynı şeyi söylemeyi sürdüreceğinden eminim. Ama Teğmen'e söz vermiştiniz ya da Teğmen dedi ki diye söze başlayıp aynı ısrarlı tavrı sergileyecek, konuyu sizin anlattıklarınıza getirip benden her şeye rağmen bir umut olduğu sözcüğünü duymaya çalışacak. Sizin yardımınız ve tanıklığınız olmadan onunla başa çıkmam olanaksız. Ne yazık ki hayalleri sindirmek, derecedeki civayı sallayıp aşağı düşürmek kadar kolay değil. Korkunç bir biçimde iyileşmesi olanaksız denilmiş bir hastaya umudun zerresini gösterirseniz, ne yazık ki bundan bir kiriş, kirişten de bir ev inşa eder. Bu gibi hayal şatoları hastalar için çok sağlıksızdır. Doktor olarak benim görevim, yanlış umutlar içine iyice yerleşmeden bu hayal şatolarını yerle bir etmektir. Bu konunun üzerine kararlılıkla gitmeliyiz ve bunun için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kondor biraz ara verdi. Benim onayımı bekliyor olmalıydı. Ancak onunla bakışlarımızın karşılaşmasına cesaretim yoktu. Kalbim heyecanla çarpıyor, bir önceki günün manzaraları gözlerimin önünde dans ediyordu. Yazın sararttığı çayırlardaki gezintimiz, hasta kızın güneş ve mutluluğun etkisiyle renklenen parlayan yüzü. Edith'in küçük tayları okşaması, şenlikte kraliçe olarak oturması, yaşlı adamın mutluluk gözyaşlarının gülen dudaklarından aşağı akışı gözlerimden gitmiyordu. Her şeyi bir anda yıkmak, değişimi tekrar eskiye dönüştürmek, kuşku ve umutsuzluktan kurtulmuşları yeniden bir tek sözcükle sabırsızlık ve acı cehennemine sokmak. Hayır, bunu yapmakta asla yardımcı olamayacağımı hissediyordum. Bu nedenle yavaşça çekinerek söze girdim. Acaba daha başka bir şey yapmayı denesek? Örneğin. Ancak Kondor'un eleştiren bakışlarını fark ederek sustum. Ne? Diye sordu kızgınlıkla. Yalnızca demek istiyordum ki bu açıklamayı yapmak için biraz bekleyemez miyiz? Hiç değilse birkaç gün. Çünkü yani bence kendini tamamen bu tedavi yönteminin büyüsüne kaptırdı. Yani bununla bütünleşti. Kendini tamamen hazır hissediyor. Psikolojik olarak yani. Sizin de daha önce söylediğiniz gibi bence şu anda kendini çok daha güçlü ve istekli hissediyor. Ona biraz daha zaman tanısak, yani kendini iyileştireceğini düşündüğü bu yöntemle ilgili olarak. Onun son halini görmediniz. Bu haberin üzerinde nasıl olumlu bir etki yaptığını düşünemezsiniz bile. Hatta onun daha şimdiden daha iyi hareket etmeye başladığını bile düşünüyorum. Bence bekleyip sonuçları görsek daha iyi olmaz mı? Tabii. Sesimi ancak duyulacak kadar alçalttım. Doktor Kondor'un şaşkın bakışlarından ürkmüştüm. Tabii benim bu konulara pek aklım ermez ama. 28. ayrımın sonu. Sayfa 242.